A brief passage this morning, Jeremiah 32:15. For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, houses and fields and vineyards shall again be bought in this land. This is the word of the Lord.
You may be seated.
Good morning. Herkese merhabalar.
So good morning.
Mikrofon. Bu sabah burada birlikte olmak gerçekten harika.
Yeah, this is wonderful for us to be here with you.
Ve dün akşam da çok bereketli bir zaman geçirdik.
We had a blessed time together with you last night.
Ve ya buna olanak tanıdığınız için, davet ettiğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum.
So for this opportunity to be able to be with you, we want to just say thank you.
Bizim için dua eden dünyanın öbür ucundaki insanların yüzlerini görmek, onları tanımak gerçekten bizim için çok teşvik verici.
So it's very encouraging for us. We've been praying for you from the other side of the world to be able to be face to face with you. Kasama.
Tamam. Bugün Rabbin sözünde Yeremya 32. bölüme bakacağız.
So we're going to look at Jeremiah 32:15.
Uzun bir bölüm. Daha sonra okumanızı teşvik ediyorum.
It's actually chapter 32. It's a lengthy passage.
Ve tarihsel olarak arka planına biraz bakalım.
So let's look at the background a little bit.
Yahuda'da Sitkiya krallık yapıyordu.
So the king of Judah at the time was Zedekiah.
Ve Nebukadnezar da Babil'de kraldı.
Nebuchadnezzar was the king in Babylon.
Ve Sitkiya'yı kral olarak atayan kişi Babil kralı Nebukadnezar'dı.
So Nebuchadnezzar was the king.
Sitkiya'yı kral olarak atayan da oydu.
Yeah, and it was Nebuchadnezzar that appointed Zedekiah as the king in Judah.
Çünkü Babil Yeruşalim'i kuşatma altına almak istiyordu ve Yeruşalim'in üzerinde egemenlik kuruyordu.
So Jerusalem was under siege. And Babylon was about ready to conquer it.
Yahuda kralı Sitkiya Rabbin gözünde kötü olanı yaptı.
So scripture says that Zedekiah did what was evil in the sight of the Lord.
Kral olduğunda genç yaştaydı, 21 yaşındaydı ve 11 yıl boyunca kötü olanı izledi.
So he was 21 when he became king, and for 17 years it said he did what was evil in the Lord's sight.
Ve Yahuda'nın son kralı oldu.
And he was Judah's last king.
Çünkü Babil kralına karşı isyan etti, ayaklandı.
So he had rebelled against Babylon and led to their captivity.
Ve kral Nebukadnezar çok sinirlendiği için Yeruşalim'e saldırdı.
And because he had rebelled, Nebuchadnezzar attacked and took Jerusalem.
Uzun süren bir kuşatma başlamış oldu.
So it was actually a long siege.
1,5 yıl sürdü.
For a year and a half.
Şehirde çok büyük bir kıtlık.
Which resulted in a famine in the city.
Bu detayları 2. Krallar 25. bölümde.
So you can read more of the details about that siege in 2 Kings chapter 25.
Ya da Yeremya 52. bölümde okuyabilirsiniz.
Or Jeremiah 52 also.
Kıtlık o kadar büyük oldu ki bir lokma ekmek bulamaz oldular.
So it said that the famine was so severe they couldn't even find a piece of bread to eat.
Yeruşalim zor bir durumda.
So Judah was in Jerusalem was in a very difficult situation.
Peki bu durumda Peygamber Yeremya ne yapıyordu?
So what was Jeremiah doing during that time?
Kral onun biraz dinlenmesini istedi herhalde. Dinlenmesini istedi kral onun.
So the king wanted him to take a little bit of a rest.
Ve okuyoruz ki krallık hapishanesinde tutuklu olarak tutuluyor.
So actually what he did was he arrested Jeremiah.
Çünkü Yeremya biraz sanki haddini aşmış.
So it's as if Jeremiah went beyond what he was allowed to do.
Kral Sidkiye ona dedi ki, neden böyle peygamberlik yapıyorsun?
So King Zedekiah had said to him, why are you prophesying like that against me?
Çünkü Yeremya ona şöyle demiş.
Because Jeremiah said like this.
Sen Babil kralının eline teslim olacaksın.
It says, behold, I'm giving this city into the hand of the king of Babylon, and he shall capture it. Verse 3.
Ve kaçıp kurtulamayacaksın.
And you will surely not escape, and you'll be given into the hand of the king of Babylon.
Şimdi bir peygamberin, bir kralın yüzüne karşı bu şekilde konuşması doğru görünmüyor.
Yeah, so just think about that. Here's the prophet speaking in this way to the king.
Hele o kral Tanrı'yı dinlemiyorsa, Tanrı'yı izlemiyorsa daha zor bir durum.
So just think, if it's a king who's not following the Lord, hears these words against him, what would his reaction be?
Şimdi bir düşünelim, bir devlet başkanı hayal edelim.
Yeah, so let's just think a high government official.
Mesela Türkiye'de bizim liderimiz Erdoğan.
In Turkey, our president's name is Tayyip Erdoğan.
Ya da Amerika'daki başkanımız Trump.
Okay, or here, Donald Trump.
Bazen basın toplantılarında gazeteciler onları sinirlendiren sorular soruyor.
Yeah, so sometimes during the press conferences, the reporters ask questions that are really making him angry.
Ve o soruyu sorarken bile çekinerek ve çok kibar olmaya çalışıyorlar.
So even when they're asking questions like that, they're still trying to be somewhat polite in the way that they ask the question.
Ve bazen liderler onlara bile tahammül edemiyor.
And sometimes leaders aren't able to put up with those kind of questions.
Tabii dünyada başka birçok lider de var. Kuzey Kore'de, Rusya'da, Güney Amerika'da gazetecileri azarlıyorlar.
Yeah, so it could happen anywhere else in the world and so they warn them.
Hele ki danışmanları onları eleştirirse acaba onlara ne kadar kızıyorlar?
Yeah, so if an advisor would say those kind of words, just think how angry they would become.
Bu yüzden Yeremya'nın söylediği şey o kral için çok kabul edilebilir değil. Kral kabul edemedi bunu.
Yeah, so again Zedekiah couldn't accept this prophecy.
Ve bu yüzden onu tutukladı, hapse koydu.
So he had him arrested and put in prison.
Yani Yeruşalim zor durumda, Peygamber Yeremya zor durumda.
So both Jerusalem was in a difficult condition, as was Jeremiah.
Her ikisi için de çok umut görünmüyor.
Neither Jerusalem as a city or Jeremiah as a prophet had any hope.
Ve böyle bir durumda Rab Yeremya ile konuşuyor.
So it was under these conditions that the Lord began to speak to Jeremiah.
Çok ruhsal bir mesaj bekliyoruz bu durumda. So hikayeye bakarken.
You would think that the Lord would speak a very spiritual message to him.
Rab Yeremya'ya diyor ki, amcanın oğlu gelecek ve sana diyecek ki, benim tarlamı satın al.
But the message that came to Jeremiah was, your uncle's son is going to come and he's going to say, buy a piece of land from me.
Yani ticaretin zamanı mı şimdi?
Yeah, is this a time to be doing business?
Ve gerçekten Yeremye hapisteyken amcasının oğlu geliyor ve diyor ki benim tarlamı satın al çünkü aile üyesi olarak bu senin hakkındır.
And that's exactly what happened. So his uncle's son came and said, "Buy this piece of land from me. It's your right."
Yeremye iki tepki verdi bu duruma.
So Jeremiah had two reactions.
İlk önce Rabbin sözünün gerçek olduğunu anladı.
So first reaction was, the Lord had told me that was going to happen. So his word was fulfilled.
Ve itaat etti, tarlayı satın aldı.
His second was that he obeyed and bought the field.
Yani bir peygamber olarak sadece imanı vaaz etmedi, o imanı hayatında gösterdi.
So as a prophet, he didn't just say something and in just words, but his faith had action. He did something. He obeyed and bought the land.
Durum mantıksız görüldüğü halde bunu yaptı.
So even though it seemed to be a foolish thing to do under those conditions, he obeyed.
Ve bunu gizli bir şekilde yapmadı, tanıklar önünde.
And he didn't just do this privately. There were witnesses to the transaction.
Ve az önce okunan ayette, 15. ayette dedi ki, İsrail'in Tanrısı, her şeye egemen Rab söz veriyor. Bu ülkede yine evler, tarlalar, bağlar satın alınacak.
So verse 15, it says, even under these conditions, it says, for thus says the Lord of hosts, the God of Israel, houses and fields and vineyards shall again be bought in this land.
İman etti, satın aldı ve diğer insanlara beyan etti.
So he obeyed, he bought the land, and he actually declared to all the witnesses what was going to happen.
Ama sonra herhalde içinde tutamadı bu durumu ve Rab'be danıştı.
So after he asked the Lord about it.
15. ayetten sonra okuduğunuzda göreceksiniz.
So the verses following that verse 15.
Ta Mısır'dan çıktıktan sonra İsraillerin Rab'den nasıl bereket aldığını Rab'be hatırlattı.
So in those following verses he was reminded of how God had blessed them after they had left Egypt.
İsrailoğullarının nasıl inatçı olduğunu Rab'be hatırlattı.
And reminded how much Israel had rebelled against God.
Ve Rab'be dedi ki onların günahları yüzünden sen beni onlara gönderdin, günahlarını onlara açıklamamı istedin.
And so the reason that God is sending me is to point out to you your sin and your rebellion against God.
Yeruşalim'in yıkılacağını söylememi istedin.
And God wanted me to say that Jerusalem is going to fall.
Ve işte şimdi bu gerçekleşiyor. Şehir kuşatma altında.
And look, it's happening right now. We're under siege. We're going to fall.
Ama sen bana dedin ki, git tarla al.
But you told me, Jeremiah saying to God, but you told me to buy a field.
Rabbe soru sormadı ama bütün bunların sonucunda kocaman bir neden sorusu görünüyor.
Yeah, so there's a big question, why?
Ben bu konuyu geçtiğimiz yıllarda zor durumlar içinden geçerken düşündüm biraz.
In my own life, in the past, as I've been going through difficult times, I've asked why of God also.
Bu konuda mültecilere hizmet ederken biraz düşündüm.
As I've been serving refugees, I've asked that question.
Hayatımızda bu soruyu sorduğumuz çok zaman oluyor. Neden?
Yeah, a lot of times we're asking God why.
En son ne zaman sordunuz Tanrı'ya? En son neden ya Rab diye hayatınızda ne zaman sordunuz? Var mı?
When was the last time that you've asked God why? Why is this happening?
Çünkü zor durumlardan geçerken bazen Tanrı'nın mesajını anlamak zor.
It's because sometimes when you're going through a difficult time, it's hard to be able to understand why is this happening.
Anlamak zor çünkü biz kuşatma altındaki bir Yeruşalim gibi bir şehirde yaşamıyoruz.
We're not living in a city like Jerusalem that's under siege.
Ama belki bir gün olabilir.
But who knows in the future what might happen.
Dünya çılgın bir freni kopmuş bir araba gibi ilerliyor çünkü.
Yeah, so the world is like a car whose brakes have failed and is out of control.
Dünyanın en güvenli sayılan yerlerinde bile her zaman savaş riski var.
Yeah, even the country that seems to be the most stable in the world, anything could happen at any time.
Belki bizler Sitki'ye kadar kötü ya da çılgın bir liderle yaşamıyoruz.
Maybe we're not living under a leader as bad as Zedekiah was.
Ya da belki yaşıyoruz, bilmiyorum. Ya da belki yaşıyoruz, bilmiyorum.
Or maybe we are. He's talking about Turkey, of course.
Ama belki de bir gün olabilir.
But in, who knows, it could happen.
Belki karşımızda Nebukadnezar kadar güçlü bir düşman yok.
Maybe we're not facing an enemy that is as strong, as powerful as Nebuchadnezzar was.
Ama bir gün olabilir.
But who knows? It could. We could.
Önemli olan tüm bunlar olursa biz ne yapacağız?
The thing that's important is if those things were to happen, what would our response be?
Yeremya gibi doğru olanı yapmaya cesaretimiz olacak mı?
Are we going to be able to find the same courage to do what's right that Jeremiah did?
Tanrı'nın bizden istediğini yapacak imanımız olacak mı?
Will we have the faith to do what God asks of us?
Daniel gibi Tanrı'nın sözüne itaat edecek gücümüz olacak mı?
Will we have the same faith like the prophet Daniel did?
Biz buraya gelmeden önce Washington'da birkaç gün geçirdik eşimle.
Before we came to Iowa, we were able to spend a few days in Washington D.C.
Müzeler şehri. Yani böyle gördüm ben.
So they went to a number of the Smithsonian museums.
Ve bu ülkenin tarihiyle ilgili çok güçlü figürler ve önemli insanların hikayeleri anlatılıyor müzelerde.
So there we were able to read some of the stories about some of the great people of the United States, the things that they've discovered, things that they've done.
Amerika dünyanın en güçlü ülkesi sayılıyor. Çünkü o insanlar zor durumlarda karar alıp adım attılar.
So America today is most powerful country in the world, but it's because of those people that went before us that went through such difficult times.
Bizler zor durumlarda hayatımızdan geçerken hangi kararları alacağız?
So when those difficult days come for us, what decision are we going to make?
Kutsal kitapta Habakkuk bölümünde birkaç ayet var.
There's a few verses in chapter 3 in the book of Habakkuk.
Belki ben Türkçesini okumayayım, sen okuyabilirsen.
Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God, the Lord, is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places.
Şimdi Yeremya o zor durumda imanla hareket etti ve bir yatırım yaptı.
So even though Jeremiah was in this difficult place, he still made an investment.
Bu ölü bir yatırıma benziyor, aptalca bir yatırıma benziyor.
Yeah, which you know, at the face of it, looks like a foolish investment to buy a field when you're about ready to fall as a nation.
Mesela İsa bize şöyle dedi, evini kum üzerine kurma, kaya üzerine kur.
But remember the words of Jesus, he said, don't build your house on the sand, build your house on the rock.
Çünkü kum üzerine kurulan bir ev de aptalca bir yatırım
olur. So it's foolish investment to build a house that's, you build it on sand.
Eminim aramızda ticaret yapan, iş adamı olan insanlar vardır.
So I'm sure that among you there are business people here.
Şimdi bir yatırımcı güvende olmak ister.
So investors want to invest in safe things, things that are going to give a return.
Bizler imanlılar olarak ruhsal yatırım yapmak istersek bizim güvenimiz neye dayanacak?
So as believers, what should our spiritual investments be dependent upon?
O zaman bunu hatırlayalım. Rab bizlere neler vaat ediyor?
So let's just remember what is God saying.
Bir yatırımcı belli riskleri öngörür ve göze alır.
Bir daha söyle.
Bazı riskleri öngörür, önceden düşünür ve bazılarını göze alır.
So you, as you're taking risk, you think about what the consequences could be.
İmanlılar olarak bizim için maksimum risk nedir?
What is the maximum risk we as believers are willing to take?
Mesela Yeremya doğruyu söylediği için özgürlüğünden alındı.
So for example, Jeremiah, the risk he took was to say the words of the Lord, even though the king wasn't going to accept it, and it resulted in him being imprisoned.
Yahya Herodes'e doğruyu söylediği için kellesinden oldu.
John the Baptist, because he confronted Herod with his sin, it cost him his life.
Maksimum riske dair bize bazı işaretler veriyor.
Yeah, so sometimes that maximum risk could even be a person's life.
Evine kaya üzerine kuranlar için risk, fırtına gelecek bir gün, o yüzden sağlam bir yerde olsun.
So the reason you build on the house on the rock is with the expectation that storms will come, but because it's been built on the rock, it's going to stand.
Biz dün akşam buradan dönerken çok güçlü bir fırtınanın içinden geçtik.
So last night we left Urbandale right when the storm was at its worst as we were going through Ankeny.
Ama evimiz sağlam kaya üzerine kurulu değilmiş çünkü lastiğimiz biraz inikmiş.
Yeah, and actually the tire light in his car came on right when we were going through the puddles and, you know, the water and so forth. So it was like a vehicle on sand in a sense.
Bir yatırımcı fırsatları arar, fırsatları düşünür.
So an investor is always looking for opportunities to invest.
İnisiyatif alır ve zamanı gelince harekete geçer.
So when he finds the right investment, he takes action.
O zaman bizler imanlılar olarak hazır olmalıyız, müsait olmalıyız.
So as believers, we too, we need to be ready, we need to be looking, we need to be ready to move.
Sermayemiz her zaman güçlü olmalı.
Our capital always needs to be ready to be spent.
Sermayemiz nedir?
What is that capital as believers?
İsa dedi ki, hardal tanesi kadar imanınız olursa, bu size yetecek de artacak.
Our capital is our faith, and Jesus says, if you just have the faith the size of a mustard seed, what great things can be accomplished through it.
O zaman bizler ruhsal yatırımcılar olarak aslında sadece bugünü değil, geleceğe yatırım yapıyoruz.
So as believers, our spiritual investments are those that we can invest today, but it'll bear fruit in the future.
Çocuklarımızın geleceği için yatırım
it's,
yapıyoruz.
Those investments are for the benefit of our children.
Ulusumuzun geleceği için
for
yatırım
our
yapıyoruz.
Nation.
Çünkü düşman her zaman hazır bir şekilde bekliyor.
Because there's always an enemy around us.
Ve Efesliler 6. bölümde 13. ayette şunu okuyoruz.
So Ephesians 6 verse 13.
Okuyabilir misin abi sen?
It's the verse, chapter on the armor of God, verse 13. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm.
Yeremye gibi aynı durumda olmayabiliriz ama bizim için de aynı riskler bugün de geçerli.
So again, we may never be in the same situation as Jeremiah.
O zaman biz yatırımcılar olalım. Bugünü değil, geleceği düşünerek ruhsal yatırımlar yapalım.
But let's all be investors ready to invest in spiritual things.
Sadece kendimiz için değil, başkaları için de büyük bir yarar getirecek bu.
Not just for ourselves, but for others.
Rab her birinizi bereketlesin ve kısaca Türkçe olarak sizin için dua etmek istiyorum.
So he blesses you, he thanks you, and he wants to close in a short prayer in his language.
Ve bu kilisenin aslında ruhsal yatırımcılar olduğunu biliyorum, tanıklık ediyorum ve şükrediyorum.
So he says he knows that there are those in this church that are spiritual investors, and he praises God and thanks him for you.
Dünyanın birçok yerinde birçok kişiye teşvik oluyorsunuz.
You are a blessing and an encouragement to many around the world.
Burada bu bayrakları gördüğümde, Türkiye bayrağını gördüğümde çok teşvik oluyorum ben.
So I was really encouraged. I saw even the flag on the right side is the flag from Turkey.
Dua edelim.
So he's going to pray.
Görkemli Rabbimiz, sana şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Rab, bu sabah senin önünde durabildiğimiz için Rab, seni övüyoruz. Rab, Yeremya'nın imanı gibi bizim de imanımızı arttır ve bu imanı zor durumlarda da göstermek için, adım atmak için, ruhsal yatırımlar yapmak için bizi bir yatırımcı gibi gözlerimizi aç. Fırsatı kullanmak için bize güç ver. Rab, bu kiliseyi bereketliyorum. Onların sağlığını, hayatını, ailelerini, çocuklarını, imanlarını ya Rab, bereketle, kullan ve güçlendir diye dua ediyorum. İsa Mesih'in yüce ve diri adıyla. Amin. Amin. Thank you.
Thank you, David. Thank you, Rafiq, for the preaching of God's word. Now let's sing a hymn of response, hymn number 231, Jesus Shall Reign. Please rise in heart or body as we sing our hymn of response.
Thank you. We do not need to be afraid of making a spiritual investment in the kingdom. For the same reason that those in Jeremiah's time could make the same investment. Because we know that one day Jesus will come, and houses and vineyards and fields will once again be bought and sold in this land. People of God, receive this benediction from Ephesians 6, beginning of verse 23. Peace be to the brothers and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. Amen. Go in peace.